Ayrım 13.
Hiç olmazsa damı onarmalıydılar. Hani bunun kapısı, hani pencereler? Kora değil, bir yıkıntı bu. İçi kar dolu. 10 yıldan beri el sürmemişler. O çürümüş otlar neye yarar? Hangisine yeter? Kuzuların altına ne sereceğiz? Sen kuzular da koyunlar da kırılıp gitsin mi istiyorsun? Hadi bırak beni. Yeter Tanabay, yeter. Kendini herkesten üstün mü sanıyorsun? Herkese ne olursa bize de o olacak. Biz de herkes gibi idare edeceğiz. Madem ki durum böyle, hiç vakit yitirmeden yapmamız gereken işleri düşünsen. Bırak onları. İşin sorumlusu biziz. İşleri de bizim yapmamız gerekir. Yolda gelirken yar dibinde sıkçalılar gördüm. Çok dikenli ama yine de damı onlarla örtebiliriz. Üstüne de gübre atarız, bastırırız. Kuzuların altına sermek için de kurumuş otları biçeriz. Hava bozmazsa bütün bunları yaparız. Başka ne yapabiliriz zaten? Yardımcı kadınlar da Caydar'dan yana olarak gitmemesi için Tanabay'ı zorlamaya başladılar. Tanabay istemeye istemeye indi atından. Tuu diye tükürdü ve keçe çadıra girip oturdu. Uzun süren bir hastalıktan sonra yeni ayağa kalkmış gibi başı düşüyordu. Evde kimse ağzını açıp bir laf söylemeye cesaret edemiyordu. Caydar tezek ateşinden çaydanlığı aldı, çayı koyu koyu demledi. Sonra yıkanması için kocasının ellerine su döktü. Temiz bir yaygı serdi, şekerlemeler çıkardı. Küçük parçalar halinde sapsarı tereyağı da koydu sofraya. Yardımcı kadınları çağırdı ve hep beraber sofraya oturdular. Tereyağlı çayı içmeye başladılar. Ah bu kadınlar, Allah canlarını almasın. Sanki çay içmek için gelmiş konuklar gibi keyifli keyifli çaylarını içiyor ve sohbet ediyorlardı. Tanabay'ın hiç sesi çıkmıyordu. Çayını içtikten sonra dışarı çıktı. Kora'nın yıkılmış taş duvarını onarmaya başladı. Öyle çok yapılacak iş vardı. Ama hiç olmazsa o gece koyunları kapatacak bir yer gerekiyordu. Kadınlar da yardıma geldi. Kızlar bile taş taşımaya başladılar. Babaları, hadi siz eve gidin diye onları çadıra gönderdi. Öyle bir hiddete kapıldığı için şimdi kendisinden utanıyor, kimsenin yüzüne bakmadan duvarı örüyordu. Çora'nın hakkı vardı doğrusu. Caydar olmasa Tanabay'ın nerede boynunu kırıp kaldığını bir Allah bilirdi bir de kendisi. Ertesi gün Tanabay genç çobanların sürülerini kuzulama yerine getirmelerine yardım etti. Sonra da bir hafta durup dinlenmeden Kora'yı onarmak için çalıştı. Hayatı boyunca bu kadar çok çalışıp yorulduğunu hatırlamıyordu. Belki ancak savaşta gece gündüz demeden siper kazdıkları günlerde bu kadar yorulmuştu. Ama o zaman bütün bölüm, bütün alay, bütün ordu çalışıyordu. Oysa şimdi yalnız kendisi, karısı ve yardımcı kadınlardan biri vardı. İkinci yardımcı koyunları güdüyordu. Hepsinden zoru Kora'yı temizlemek ve o çok dikenli yaban güllerini kesmek oldu. O çalıların arasında Tanabay'ın çizmeleri parçalandı, asker koputu lime lime oldu. Kazmayla, belle çıkardıkları o çalıları bir demet haline getiriyorlardı ama çok dikenli oldukları için ne ata yükleyebiliyor ne de sırtlarını alabiliyorlardı. Kora'ya kadar çeke çeke sürükleye sürükleye getirebildiler. Orası 5 ağaç vadisiydi ama bu yere adını veren 5 ağaçtan bir kütük bile almamıştı. Tanabay, atasına lanet bu yerin diye kargışlar okuyor, küfürler savuruyordu. 2 büklüm olarak geçtikleri yeri tırnak gibi çizerek o dikenli çalıları kanter içinde Kora'ya kadar getirebildiler. Tanabay kadınlara acıyordu ama ne yapsın başka çare yoktu. Kaybedecek bir dakikaları da yoktu. Hava bozuverirse diye 2'de 1 başını kaldırıp bulutlara bakıyordu. Kar bir başlarsa bütün bu çabalar boşa gidecekti. Acaba doğuran koyun var mı diye büyük kızını 2'de 1 sürünün yanına yolluyordu. Hepsi zor, hepsi önemliydi yapılacak işlerin. Hepsini yapmaya kalksan 6 ayda bitmezdi. Eğer koranın damı açık olmasa, içindeki gübre de kuru olsa temizlenmesi de çok daha kolay olacaktı. Çiğnenip tezek olmuş kuru gübreyi kaldırıp keser çıkarıp atarlardı. Koyun tezeğinin sıcaklığı çok güzeldir. Altın gibi saf ve parlak olur. Çobanlar kışın bu tezekle ısınırlar. Ama buradaki gübre kar ve yağmur altında kalmış ve onu oradan çıkarıp Kora'yı temizlemek çok zor bir işti. Ve zaman durmuyor, akıp gidiyordu. Bütün gece is kokan fenerlerin cılız mı cılız ışığında, soğuk mu soğuk bir yerde, pis mi pis ve cıvık cıvık gübreyi sepetlerle dışarı taşıyorlardı. İki gün iki geceden beri durup dinlenmeden yapıyorlardı bu işi. Koranın dışına taşıyıp yığdıkları gübre dağ gibi olmuştu ama içerisi yine doluydu. Bugün yarın doğacak kuzular için hiç olmazsa koranın bir köşesini temizleyip hazır hale getirmek istiyorlardı. Her gün 20'şer 30'ar koyun doğuracaktı. Oysa bütün korayı temizleseler koyun ve kuzular buraya sığmazdı. O bir tek köşe ne işe yarayacaktı? Tanabay zembillerle gübreyi doldururken, taşıyanlara yardım ederken ve sonra yine koraya dönerken ne olacak, ne yapacağız sorusu çıkmıyordu aklından. Cıvık cıvık pis kokulu gübreyi gece boyu tan ağırıncaya kadar taşıyordu. Başları dönüyor, mideleri bulanıyordu ve kolları uyuşmuştu. Bu yetmiyormuş gibi camları kırık fenerleri rüzgar sık sık söndürüyordu. Neyse ki yardımcı kadınlar da Tanabay ve Caydar gibi canla başla çalışıyor, hiç yakınmıyorlardı. Bir gün bir gece, sonra bir gün bir gece daha durmadan taşıdılar. Duvardaki, çatıdaki delikleri tıkamaya çalıştılar. Sonra bir gece, koradan çıkardığı sepeti dışarı taşırken kulağına bir kuzu melemesi geldi. Sürüye bakınca anasının da ayaklarını yere vurarak ona cevap verdiğini gördü. ''Başladı, başladı'' dedi Tanabay yüreği hoplayarak. ''Duydun mu?'' diye seslendi karısına. İkisi birden ellerindeki yükü bırakarak sürünün yanına koştular. Fener'in titrek ışığıyla doğan kuzuyu aramaya koyuldular. Neredeydi kuzu? İşte öbür uçta. Ana koyun henüz doğmuş ve titreyip duran kuzusunu yalıyordu. Caydar kuzuyu kucaklayıp eteğine sardı. Tam zamanında yetişmiş, kuzucuğu donup ölmekten kurtarmışlardı. O sırada biraz ötede bir koyun daha kuzuladı. İkiz doğurmuştu. Tanabay da bunları kucakladı, kendi eteğine sarıp sarmaladı. 4-5 koyun daha doğurmak üzereydiler. Doğum sancısından inliyorlardı. Evet, başlamıştı. Güneş doğmadan bunlar da doğuracaklardı. Yardımcı kadınları sürünün başına çağırdılar. Kuzulayan koyunları sürüden ayırarak koranın az çok temizlenmiş köşesine götürdüler. Tanabay sözde kapalı koranın bir köşesine saman döşedi. Kuzuları buraya yatırdı ve üzerine bir çuval örttü. Hava soğuk olduğu için analarını da oraya getirdi. Düşünceli, endişeliydi. Durmadan dudaklarını ısırıyordu. Neye yarardı sadece düşünmek? Umutsuzluğun canı cehenneme diye çabayı bırakmamak. Umutsuzluğa yenilmemek dileğinden başka ne gelirdi elinden? Ama öyle çok işi vardı ki bitecek gibi değil. Bari yeterince saman olsaydı şu kuzulama günlerinde. O da yoktu. İbrahim buna da bir bahane buluyordu. Yollar açılmadan daha nasıl saman yollayabilirim derdi mesela. Ne olacaksa olsun dedi sonunda. Çadırdan bir şişe siyah boya alıp geldi. O gün doğan ilk kuzunun sırtına 2, ikizlerin sırtına da 3 sayısını yazdı. Analarına da aynı numaraları yazarak belirledi. Böyle yapmazsa yavruyu aramaya başladıkları zaman o kargaşada onları birbirleriyle buluşturmak çok zor olurdu. Çobanın iki ayağı bir pabuca girerdi öyle günlerde ve şimdi o günler başlamıştı bile. Ve bu defa pek ani, pek acımasız başlamıştı. Birdenbire kendini savaş meydanında bulmuştu sanki. Tanklar üstüne üstüne geliyordu ve onun elinde savunması için hiçbir şey yoktu. Bu ölüm kalım savaşında ya bir mucize olur sağ kalırsın ya da ölürsün. Tanabay sabahleyin sürüyü otluğa çıkarmadan önce az ilerideki bir tepenin üzerine çıkarak sessiz sessiz çevreye baktı. Arazi keşfi yapıyor, ne gibi savunma tedbirleri alacağını düşünüyordu. Siperler bozulmuş, savunma hattı çökmüştü. Yine de direnmek zorundaydı. Geri çekilecek, kaçacak bir yer yoktu. Suyu iyice azalmış bir derenin yatağı iki tepe arasında kıvrıda kıvrıl uzanıyordu. Tepelerin ardında karlı dağlar, onların da ardında daha yüksek ve dorukları bembeyaz dağlar vardı. Çıplak yerler beyaz yamaçların üzerine kara bulutlar gibi çöküyor, buz tutmuş bayırları üzerine bütün kış ağırlığıyla abanıyordu. Ve orası, koyun korasına el uzatsanız tutulacak gibi yakın görünüyordu. biraz daha yaklaşırsa o vadi bulutların karanlığına gömülüp kaybolacaktı. Gökyüzü soğuk kara bulutlarla kaplamıştı. Soğuk bir rüzgar toprağı yalayarak esiyor, ayazın şiddeti artıyordu. Oraları ıpısızdı, tek canlı yoktu. Dört yanı da ulu dağlarla kuşatılmıştı. Tanabay bu korkunç durum karşısında bir kez daha ürperdi, yüreği yandı. Yıkık koranın içinde ilk kuzuların ve analarının acı acı melemesi geliyordu kulağına. Sürüden kuzulamak üzere olan 10 koyun daha ayrılmıştı. Sürü henüz bitmiş kısa otları güçlükle koparıp otlayarak ağır ağır ilerliyordu. O yamaçta onları bir an bile yalnız bırakmaya gelmezdi. Doğuracak her koyunun yardımına koşmalıydı. Bir bakarsın, bir çalının arkasında bunlardan biri kuzulayı verir. Onu göremez ve kendi haline bırakırsan, kuzu yaş topraktan soğuk kapar ve çok geçmeden ölürdü. Tanabay tepenin üzerinde bu düşüncelere dalmış gitmişti. Sonra çaresizlik anlamında kolunu salladı ve Kore'ye doğru yürümeye başladı. Yapılacak iş başındaki kılların sayısından da çoktu. Ellerinden geldiği kadarını yapmalıydılar. Bir süre sonra İbrahim geldi. Ne utanmaz adamdı bu İbrahim. Size han sarayı veremem ya. Kolhozun kuzulama korası bunlar işte. Başka da yok. Henüz komünizme tam anlamıyla ulaşmış değiliz diyordu. Tanabay adamı bir yumrukta yere sermemek için kendini zor tuttu. Şakanın hiç sırası değil. Sana durumu gösteriyor, anlatıyorum. Bir şeyler yapmak gerektiğini söylüyorum. Buranın sorumlusu benim. Yarın benden hesap soracaksınız. Ben durumu bilmiyorum. Düşünmüyorum mu sanıyorsun? Ben ise bütün sürülerden, her şeyden sorumluyum. Sizden, ötekilerden, hayvanlarla ilgili her şeyden ve tek tek her hayvandan sorumluyum. Beni oyunda, eğlencede mi sanıyorsunuz, dedi İbrahim. Bu iki yüzlü adam iki eliyle yüzünü kapatıp ağlamaya başladı ve Tanabay'ı hayretler içinde bıraktı. Beni hapse atacaklar, hapse. Hiçbir yerden hiçbir şey bulamıyorum. Geçici bir süre içinde olsa kimse çalışmak için buraya gelmek istemiyor. İstersen öldür beni, paramparça et. Yine de yapabileceğim bir şey yok. Başka bir şey bekleme. Ah sersem kafam. Bu görevi niye aldım? Bu belayı niye sardım başıma, niye? Bunları söyledikten sonra olduğu yere yığılırcasına çöktü. Zavallı saf Tanabay da onun içtenliğine kanıp kendi söylediklerinden utandı. Bundan sonra İbrahim atına binip gitti. Bir daha da onu kuzulama korasında hiç gören olmadı. Tanabay'ın sürüsünden 100 kadar koyun kuzulamıştı. Vadenin biraz yukarısına konuşlanan Aşim ve Bekday'ın sürülerinde kuzulama henüz başlamamıştı. Ama Tanabay onları bekleyen felaketi seziyordu. Her zaman sürünün başında bulunan yaşlı kadın yardımcı ile Tanabay'ın 6 yaşındaki büyük kızı hesaba katılmazsa geriye asıl işleri gören 3 kişi kalıyordu. Bunlar da yeni doğmuş, titreyen bacakları üzerinde dik durmaya çalışan kuzuları alıp kurulamaktan, analarından ilk sütü emzirmekten ve onları evdeki imkanlarla sıcak tutmaya çalışmaktan, koranın içindeki gübreleri atıp kuzuların altına saman taşımaktan başka iş yapmıyorlardı. Koyunlar zayıf olduğu için sütleri yetmiyor, aç kalan kuzuların acı acı melemeleri kulakları dolduruyordu. Zayıf koyunları besleyecek yem yoktu. İleride daha kim bilir neler olacaktı. Çobanların gündüzü gecesine karışmış, soluk alacak vakitleri kalmamıştı. Kuzular peş peşe doğuruyorlardı. Bir gün önce çok büyük bir korku geçirdiler. Birden soğuk bastırmış, kara bulutlar gökyüzünü kaplamış ve lapa lapa kar yağmıştı. Her yer kapanmış, dünya karanlığa gömülmüştü. Şükürler olsun, çok geçmeden bulutlar dağılmış, hava ısınmaya başlamıştı. Nemli bir bahar kokusu sardı ortalığı. Tanabay, aman tanrım, bahar gerçekten gelsin, hava tekrar bozmasın, ah bahar gelse, havanın durmadan değişmesi çok kötü diye düşünüyordu. Bahar gelmesine geldi ama hiç de Tanabay'ın beklediği umduğu gibi değil. Bir gece ansızın yağmurla, karla, sisle geldi. Açık ve kapalı koranın, keçe çadırın ve her şeyin üzerine dondurucu ıslaklığıyla geldi. Kapalı koranın çürüyen damından yağmur doldu içeriye. Akan ve biriken sular buz tuttu. Koyun kuzu ayağını yere basamaz oldu. Kuzular birbirlerine sokularak titreşiyor, koyunlar o soğukta ayakta doğururken inim inim inliyorlardı. Bahar, yeni doğan kuzuları işte böyle ana sütü yerine soğuk su ile karşıladı. Yağmurluklara sarılıp ellerindeki fenerle oradan oraya koşturuyorlardı. Tanabay bitkindi. Ayağında ağır çizmelerle her yere yetişmeye çalışıyordu. Karanlıkta cıvık cıvık gübreye, su birikintilerine batıp çıkıyordu. İki ayağı karanlıkta kıstırılmış iki hayvandı sanki. Yağmurluğun etekleri yaralı bir kuşun kanatları gibi yeltek yeltek savruluyordu. Boğuk sesiyle kendine de ötekilere de durmadan bağırıyordu. Çabuk demir çubuğu ver, kürek, şuraya gübre dök. Suyun önünü kes. Kore'ye doğru akan suyun yönünü değiştirmek için kas kat olmuş toprağı kazarak arklar açmaya çalışıyordu. Işık getir, şuraya tut, dikilip durma öyle. Gece bastırdı, kar yağdı, yağmur yağdı. Bunları hiçbir güç engelleyemezdi. Tanabay keçe çadıra koştu, gaz lambasını yaktı. Çadırın her tarafından su sızıyordu. Yine de kapalı koradaki kadar kötü değildi. Kızlar uyuyordu. Yorgan ıpıslak olmuştu. Tanabay onları yataklarıyla birlikte kucaklayarak çadırın daha iyice bir yerine yerleştirdi. Yorganın üzerine bir keçe örttü. Böylece kuzulara da yer açmış bulunuyordu çadırda. Dışarı fırladı, kadınlara seslendi. Kuzuları çadıra getirin dedi. Kendisi de yardıma koştu. Ama çadıra kaç kuzu alabilirlerdi ki? Elden geleni yapacak, kurtarabildiği kadarını kurtaracaktı. Şafak söktü, gökyüzü kalbura dönmüştü sanki. Yağmur dinmek bilmiyordu. Kısa bir süre diner gibi oluyor, sonra yine kar, yine yağmur, yine kar, yine yağmur. Çadır kuzularla tıklım tıklım dolmuştu. İğne atsan yere düşmezdi. Hepsi meleşiyordu ve kokuları da dayanılır gibi değildi. Soluk alamıyordu insan. Eşyaların hepsini bir köşeye yığmış, üzerine branda bezi sermişlerdi. Kendileri de yardımcı kadınların palatkalarına sığındılar. Çocuklar üşüyor, ağlıyorlardı. Çobanların kara günleriydi bunlar. Tanabay başına gelenler için kargışlar yağdırıyor, herkese lanet okuyordu. Bir damla uyku uyuyamıyor, ağzına bir lokma yiyecek alacak vakit bulamıyordu. Üstü başı sırılsıklam ve çamur içinde, kabir gibi soğuk korada donan kuzuların arasında çabalayıp duruyordu. Ölüm kolayca giriyordu koraya. Yıkık çatıdan, kırık pencereden, kapılardan, istediği yerden. Girince de zayıf koyunları ve yeni doğmuş kuzuları kırıp geçiriyordu. Zavallı çoban, donup kalan ölü hayvanları sürüyerek çıkarıyor, dışarıda bir yere yığıyor, yığıyordu. Dışarıda açık ağda, yağmur ve karın altında bir sürü hayvan vardı. Bugün yarın doğuracak koyunlardı bunlar. Yağmur tepelerine tepelerine iniyor, çeneleri kilitleniyor, karına kadar suya batmış vücutlarından keçeleşmiş tüyleri avuç avuç döküyordu. Koyunlar artık otluğa gitmek istemiyorlardı. Bu soğukta, bu yağmurda, su birikintileri içinde nasıl yürüyecek, ne bulacaklardı otlamak için? Başına bir çuval geçiren yaşlı kadın elindeki değnekle koyunları dışarı çıkarmaya çalışıyor. Ama sanki ağıl daha iyiymiş gibi koyunlar çıkış kapısına varmadan geri dönüyorlardı. Zavallı yaşlı kadın çaresizlikten ağlayarak koyunları yeniden toplamaya çalışıyor ama koyunlar yine geri dönüyordu. Tanabay küfürler savurarak ağla çıktı. Değneğini sırtlarında kıracak kadar kızıyordu koyunlara. Öbür kadınları da yardıma çağırdı. Hep beraber sürüyü otlamaya çıkarabildiler. Bu afet başladığı andan itibaren Tanabay zaman kavramını yitirmiş, gözünün önünde kırılıp giden kuzuların sayısını şaşırmıştı. Öyle de çok ikiz, hatta 300 doğuran koyunlar vardı ki, bunlar bir servetti ve bu servet gözünün önünde yok olup gidiyordu. Bütün emekleri boşa gitmişti. Yeni doğan kuzular aynı gün vıcık vıcık gübrenin, çamurun içinde ölüyorlardı. Sağ kalanlar ise öksürüyor, güçlükle nefes alıyor, sürgün olup birbirlerinin üzerine sıçratıyorlardı. Kuzusundan ayrılmış koyunlar aklını yitirmiş gibi acı acı meyleşerek dolaşıyor, birbirlerine çarpıyor, doğurmak üzere yatan koyunların üzerine basıyorlardı. Bütün bu olanlarda tabii olmayan, yaratılışa aykırı ve akıl almayan, zulmet gibi, işkence gibi bir şey vardı. Tanabay kuzulama döneminin biraz gecikmesinden başka bir şey istemezdi. Nedendi bu erken kuzulama? Ama koyunlar birbirleriyle sözleşmişler gibi peşi peşine kuzuluyorlardı. Tanabay'ın damarları öfkeden mosmor oldu. Bu öfke büyüdü, büyüdü, nefrete dönüştü. Şimdi yıkık dökük koradan, kırılıp giden koyunlardan, kendinden, bütün hayatından, her şeyden nefret ediyordu. Karaya vurmuş balık gibi çırpınarak, gecesini gündüzüne katarak çalıştığı, uğruna helak olduğu işlerden, gözünün gördüğü her şeyden tiksiniyordu. Bütün duyuları uyuşmuş gibi bir süre dalıp gitti. Sonra türlü türlü düşüncelerle aklını oynatmaktan korkarak bu düşünceleri kafasından kovmak istedi. Ama gitmiyor, beynini yiyor, ruhunu sıkıyordu bu düşünceler. Bunun hepsi kim için, ne için, bakamayacak olduktan sonra neden koyun yetiştiriyoruz? Bunun suçlusu kim, kim? Söyleyin, suçlu kim? Suç sende elbet, senin gibi konuşan da. Oo, biz her şeyi biliyoruz, işler yolunda, çok ilerleyeceğiz. İleride olanları yetişecek, onları geride bırakacağız, söz veriyoruz. Ya, güzel sözler söylüyor, bülbül gibi şakıyordu. Hadi bakalım, şimdi git de ölüp kalan kuzuları koradan çıkar, dışarıya at. Şuradaki su birikintisinde boğulup yatan hayvanı çek çıkar. Hadi bakalım, kimmişsin sen, göster kendini. Bu düşünceler daha çok geceleri, diz boyu çamur ve silikle vıcık vıcık olmuş gübrelerin üzerinden geçerken aklına geliyor, onu öfkeden kudurtuyor, canından bezdiriyordu. Oy o kuzulama döneminin uykusuz geçen geceleri oy. Ayakları pislik deryasında yüzerken tepelerine gün boyu yağmur boşanıyor. Sözde kapalı koranın içinde rüzgar uğul uğul esiyor, fenerleri söndürüyordu. Tanabay karanlıkta gözleri görmeyenler gibi el yordamıyla yolunu buluyor.